Ayrım 17.
Müzenin sineması olduğunu görünce şaştı. Burası orta büyüklükte bir ev sofası gibiydi. Perdesi öteki sinemaların yarısı kadardı. Ama bir küçük piyanosu da vardı. Afişe göre saat 2'de başlayacaktı. Giriş 5 kuruştu. Charlot asker oynuyordu. Resimlerdeki Charlot'a daldı. Askerlik Charlot'u her zamanki kılığından daha acıklı yapmıştı. Süngü takılı, tüfeği boyundan uzundu. Kocaman pabuçlarının burunları gene dışarı doğruydu. Belindeki bez kemere koca bir torba, çaydanlık, turp rendesi, yumurta çarpacağı, kaşık, çatal, matra, kundura çekeceği, izci ipi, bir de fırfırsız düdük asmış, gövdesine çok büyük gelen üniformasının omuzlarını dirseklerine kadar düşmemesi için birbirine bağlayıp sicimi omuzuna atmıştı. Başında çelik miğfer vardı. Yüzü yorgun, alabildiğine kederli, gözleri kuşkuluydu. Cemil dünyanın en büyük zaferlerinden birini kazanmış ordularını Amerikalıların böyle maskara etmeye nasıl razı olduklarını düşündü, anlayamadı. Dalgındı ama içi rahattı. Camekanlardaki öteberiye, artık hiçbirini ötekinden ayıramadığı kılıçlara, palalara, tabancalara, tüfenklere bakarak arada bir Neriman'ı, Enver'i, Hüsniye ile oğlu Tayyar'ı, yakalanan patriotun şimdi nerede, ne yaptığını düşünerek dolaşıyordu. Mağara gibi karanlık kapının önüne gelince gördüğü yerleri bir daha geçtiğini anladı. Burası için müze bekçilerinden biri yeraltı geçididir. Ayasofya'ya bağlı ama ortası çöktüğü için artık gidilemiyor demişti. Çevresine baktı. Ta karşıda merdiveni gördü. Başını kaldırdı. Üst kat balkon gibi parmaklıklıydı. Kubbeyi çepeçevre dolaşıyordu. Ayaklarını sürüyerek gönülsüz yürüdü. Recep gecikmiş, canı sıkılmaya başlamıştı. Merdivenden yavaş yavaş çıktı. Kendisini apansız, Osmanlı memurlarını, askerlerini, ulemasını canlandıran giyimli mankenlerin arasında buldu. Mankenler alçıdan yapılmıştı. Boyalı suratları gibi gövde kalıpları da hep birbirine benziyordu. Burada Osmanlılar, cin mısırı patlatan Yeniçeri neferinden cellata kadar pehlivan yapılı, burma bıyıklı, pembe yanaklıydılar. Giyimleri düz renk bezlerdendi. Cemil, sanatla hiç ilgisi olmayan bu korkunç derecede cansız kalıpların arasında bir zaman yabancı yabancı dolaştı. Bunları yapan her kimse eski Osmanlılardan korkmuş ya da iğrenmiş olmalıydı. Mankenlerin gözleri alabildiğini açıktı. Ürkütücü olsun diye inadına kalın tutulmuş kara bıyıklar suratlarını ortasından ikiye bölüyor, bunlara güçlülük yerine bir garip sakatlık veriyordu. Cemil silahlara bakarken farkına varmadan bulduğu iç rahatlığını burada gene farkına varmadan kaybettiğini anlayınca duraladı. Saatine baktı. 12:10 geçiyordu. Karnı acıkmıştı. Nerede kaldım molla Recep diye düşünerek parmaklığa yaklaştı, aşağı baktı. Aşağısı camekanların, masaların arasındaki daracık yollarla kabartma savaş oyunu haritalarına benziyordu. Buraya girdi gireli 4. defa elini cigara paketine götürdü. İçeride cigara içmenin yasaklığını hatırlayarak bütün yasaklara, geciken Recep'e, şu pis mankenleri marifetmiş gibi yaptıranlara, yapana, bunların arasında aptal aptal dolaşan kendisine kızdı. Hızlı hızlı yürüyerek dışarı çıktı. Avlu çırılçıplaktı. Sert Mayıs güneşi bu çıplaklığı sanki toprağın derisini yüzmüş gibi arttırıyordu. Betonla desteklenmiş çınar gövdesine doğru yürüdü. Gövdenin içi büsbütün çürümüş, yalnız kabuğu kalmıştı. Bu çınarın bütün değeri, dallarına kafasız insan gövdelerinin bacaklarından, gövdesiz insan kafalarının saçlarından asılmasıydı. Cemil buna neden bu kadar önem verildiğini, bu kanlı rezilliğin nasıl bir anlayışla bizde korunması lazım gelen antika sayıldığını bir türlü anlayamadı. Ancak müzelerden çıkınca duyulan gerçek yorgunlukla kanlı çınarı çeviren betona oturdu. Sigara tatsızdı. Boş bir hayvan pazarına benzeyen bu saray avlusunda, güneşinde, baharında hiçbir anlamı kalmamıştı. Cemil, ardına düşünmüş adam olmanın tedirginliğini değil, ömründe hiç başına gelmediği kadar bağımsız olmanın dayanılmaz usancını duyuyordu. Maksut'la Recep belki şu anda kendisini çoktan unutmuşlar, açık saçık zamparalık hikayelerine dalmışlardı. Şimdi nerede, kimin yanında bulunsa rahatlayacağını araştırdı. Aklına önce Neriman'ın değil, cadde bostanında mahpus kaldığı eski köşkün gelmesine şaştı. Kızı sevmiyor muyuz yoksa biz? Hiç mi sevmedik bunca yıl? Sultanahmet Çeşmesi kapısından giren subayın Recep olduğunu tanıyınca hiç sevinmedi, gönülsüz kalktı.
Geç kaldım ama Cemil abi, suç bizim değil, it oğlu it yakamızı bırakmadı bir türlü. Kim? Maksut Bey'in yeni yardımcısı. Şunun karnına bir kurşun sık diyor deli gönül diye dert yandı Maksut abi. Patriot'tan haber var mı? Var. Fazla tartaklamamışlar. Halil Paşa'ya çok saygı göstermiş İngilizler. Bekir abi bölüğündeler şimdi, rahatlar. Doktor Münir Bey? Münir Bey'i de almışlar ama bırakacaklarmış. Patriot abiyle Halil Paşa, biz muayeneye geldik demişler. Neden basılmış köşk? Bitişik'teki Rum bahçıvan haber vermiş. Bizim ev için bir şey söyledi mi Araboğlu? Söyledi. Muhtarı istemişler evden. Bir Yahya Hoca varmış, koşup yetişmiş. Evde seni bulamayınca bozulmuş herifler. Hoca da çıkışmış biraz. El kadar çocuğun, Hacı Bakkal denilen namussuzun lafıyla namuslu bir ev basılır mı diye bağırmış. Evdekiler iyi dersin dedi Maksut abi. Merak etmesin hiç dedi. Bunları söylerken ceplerini arıyordu. Para çıkardı. Maksut abi gönderdi 10 lira. Lazım olursa gene yollayacak. Nah bu da kağıt. Ne kağıdı? Düşündük. En güvenilir yer subay barındırma evi. Nerede bu? Teşvikiye'deymiş. Şeref Paşa konağı diye soracaksın. İstanbul Muhafızlığı Kurmayı 1. Şubesinden belge aldırdı Maksut abi. Yüzbaşı Tosun adına. Anlamadım. Cemil adıyla olur mu? Artık sen topçu da değilsin, atlı subayısın. Seni 25 kuruşluk kısma yazdırdı Maksut abi. Ne 25 kuruşu? Binbaşıya kadar geceliği 15 kuruş, binbaşıdan yukarısı için 25. Yemekte içindeyse yaşadık. Ben yerleşirim, bir daha hiç çıkmam ölene kadar. Yemek yok. Ya orada pişireceksin ya dışarıda yiyeceksin. Dikkatli olsun dedi Maksut abi. Müdüre ayrıca telefon edecek. Arama filan olursa size önceden haber verecek müdür. Sıksın dişini dedi Maksut abi. Canı sıkılacak ama ne yapalım dedi. Birkaç gün içinde daha uygun bir yer bulacak. Gündüzleri pek çıkmasın dedi. Eve gideceği zamanı ben söylerim dedi. Bana kalırsa parkın kapısından çıkın, hemen tramvaya atlayıp Teşvikiye'ye gidin. Hay Allah belasını versin. Deli olmak işten değil. Maksut abiyi hiç görme. Bu yakınlar Erenköy taraflarında kurşunla vurulmuş bir Rum bahçıvan leşi bulunursa anla ki. Orada beni tanıyan yok mudur? Bunca yılın cehennemi neden tosun olmuş demezler mi? Meraklanma. Çoğu medreseli yedek subay. Gerisi de ele vermez seni. Recep gözünü kırptı ama hiç de keyifli değildi. Teşvikiye'de ilk sorduğu adam subay barınma evine hiç duraklamadan salık verdi. Konak temiz, sakin bir sokakta büyük bir bahçenin içindeydi. Kapıda nöbetçi yoktu. Cemil bahçenin sağına kurulmuş büyücek Kızılay çadırına yaklaştı. Bir sıhhiye erine müdürü sordu. Müdür, kısa boylu şişman, pala bıyık bir levazım binbaşısıydı. Cemil'e önce dalgın, sonra ilgili, daha sonra nereden tanıdığını hatırlamaya çalışarak baktı. Cemil de bir yerde görmüştü binbaşıyı ama araştırmadı. Tosun? Tosun Adapazarı. Nasıl Maksut Bey? Görüşmedim çoktan beri. İyidir binbaşım, selamları var. Yatağınız yok değil mi, portatif karyola? Yok. İyi. Eşyanız? Değerli şeyleri soruyorum. Altın, pahalı öteberi, halı, gümüş takımı? Yok. Aralıksız bakım isteyen herhangi bir hastalık? Ne gibi? Bu sırada ara kapı hızla açıldı. İçeriye ak önlüğünün kollarını sıvamış sıska bir adam girdi. Elinde enjektör vardı. İğne yaptırmıyor gene yer Bay Hurşit Bey, komutanım. Her seferinde böyle, canımdan usandım. Yarbay Hurşit Bey pijamalarıyla göründü. Yüzü şaşılacak kadar sakindi. Bu sakinlikte ayak takımıyla dalaşmak zorunda kalmış büyük bir adam donukluğu vardı. Ne yapıyorsunuz yarbayım? Bu kadar yalvardım. Zorluk çıkarmayın lütfen dedim. Üniformanızın şerefi üstüne söz verdiniz. Yarbay Hurşit, müdürün sözlerini yarıya kadar dinlemiş Cemil'e dönmüştü.
tepeden tırnağa süzmesinden, ölçüp biçtiği, dost mu, düşman mı, seçmeye çalıştığı belliydi. Kollarını, bacaklarını bir bakıma çok zor, bir bakıma da çok kolay oynatıyordu. Daha doğrusu kesin hareketleri de, tutuk hareketleri de kontrollü değildi. Zorluk çıkarmak yok binbaşı. Ne o salvarsan mı bu, dedim. Hayır, kinin iğnesi, dedi. Yemin et askerlik şerefin üstüne, dedim, etti. Bu hayvan Türk, hayvan Türklüğüyle beni aldatacak. Binbaşıyla görüşürüm ben. O, salvarsanla git, başka zavallıyı gebert, dedim. Sırıttı. Burası barınma evi. Biliyorum, burada silah taşınmaz ama silahımızı alanlar bize bu hayvanların hakaret etmesine meydan vermemelidir. Uğradığım hakareti sana aktarıyorum binbaşı. Resmen de yazıklar olsun diyorum. Cemil'e döndü. 4 yıl kaldım. Seydi Beşer esir kampının Ümera kısmında. İngilizler de böyle davranış görmedim. Tanıksınız. Yazıklar olsun diyorum. Rütbeniz? Cemil boş bulundu. Yüzbaşı. Yüzbaşı? Yüzbaşı Tosun. Tosun. Tavana bakarak düşündü. Bilemedim. Bulunduk mu aynı birlikte? Karşılık beklemedi. Irak'ta? Hayır yarbayım. Süleyman askeriyle beraberdik. Süleyman öldü, ben esir gittim. Elim kolum tutarken aklım başında gittim sanma. Kafamdan yaralıydım. 7 ay 19 gün adımı, doğumumu, doğum yerimi, Arnavut olduğumu hatırlayamadım. Tamam mı? Müdüre döndü. Bakınız. Gazeteden kesilmiş bir yazı çıkardı. Ne o salvarsancılar duysun istemedim binbaşı. Ne o salvarsan, evet, frengiyi durduruyor ama başka zararlar yapıyor. Başlıcası, ikinci parmağıyla şakağına dokundu, beyinde. Seziyordum çoktan beri. İğne yapıldığı günler uyuyamıyorum, korkulu düşler görüyorum, anlatmıştım size. Belki inanmadınız. İnanmaz olur muyum yarbayım? Belki diyorum. İnanmasanız da haklı. Çünkü sizde yok böyle kan davaları. Düşlerde kendimi zehirlenmiş görüyorum. Bunlar işaret. O sarı hademeyi lütfen uzaklaştırın demiştim, safsakladınız. Bir uygununu arıyorum yarbayım. Hemen def edeceğim, biliyorsunuz durumu. Biliyorum ama ben de haklıyım. Neden sakladı Arnavut olduğunu? Neden kabilesini sakladı? Siz de biliyorsunuz ki Anadolu'da hiç sarışın adam yoktur. Çünkü Türkler, biliyorsunuz, Aryen değildir, sarı ırktır. Biz Arnavutlar hamdolsun Aryeniz. Bunu bilim kitapları böyle yazıyor. Biliyorum yarbayım, elbette, doğru. Soyumuzun düşmanı Mehmet İskender Bey Katku. Meşrutiyetten beri beni zehirlemek istiyor. 4 kere kurtuldum zehirlenmekten. 2'si cephede, 2'si esir kampında. Değiştirin bu adamı, bu bir. İkincisi, ne o salvarsan istemem binbaşı. Benim aklım lazım. Gazete parçasını masaya koydu. Okuyun bunu anlarsınız. Yürüdü. Kapıda durup döndü. Daha gelmedi değil mi albaylığımız? Hayır, hayır. Kayıtlara bakmak istemez. Hiç önemi yok. Gelir nasıl olsa, gelir. Yarbay çıkınca hasta bakıcı çaresizlikle sordu. Ne yapacağız komutanım? Aldırma çavuş. Tımarhanede yer açılmasını bekliyoruz. Bugün gene telefon ederim. Orada ne yaparlarsa yapsınlar. Sıhhiye çıkınca içini çekerek Cemil'e döndü. Yorgun, acılı gülümsedi. Cemil, sürekli bakım isteyen hastalığınız var mı sorusunun ne anlama geldiğini anlayıp sersemlemişti. Nereye verelim sizi? Rahatsız olur musunuz kitaplardan? Kitaplardan mı? Hayır, sanmam. İyi, sıkılırsanız değiştiririz. Zile bastı. Temiz giyimli bir er girdi. Yüzbaşı Tosun Bey'i kaydetsinler. Umera kısmına verelim, Naci Bey'in odasına. Barınma evi komutanı Cemil'e elini uzattı. Bu el uzatmada özür dilemeye benzeyen bir utangaçlık vardı. Üstünde eczane, revir, depo yazılı kapıların önünden geçtiler. Bu kısmı asıl konaktan bir camlı bölme ayırıyordu. Bölmenin ötesinde sağdaki oda kalemdi. Kapısı açıktı, içeride kimse yoktu. Cemil'i getiren sarışın er suratını astı. Ne cehennemde bu adam, hiç yerinde oturmaz. Cemil'e gülümsedi. Bir dakika bekle bey, bulup geleyim. Burası çok geniş bir sofaydı. İki yanda 4'er kapı, karşıda 2 taraftan çıkılır geniş bir merdiven görünüyordu. Cemil sigara yakarken yukarı kattan patırtılı ayak sesleri duyuldu. Belinden yukarısı çıplak bir adam, trabzanları tutup basamakları üçer dörder atlayarak sofaya indi. Merdivenden üç adım geride durup döndü. Güreşe hazırlanır gibi biraz öne eğilip kollarını iki yana açarak bekledi. Kovalayanlar beş kişiydi. Onların da bellerinden yukarısı çıplaktı. Çırpınarak bağırdılar. Hoy da bre! Geldim pehlivan, iman tazele! Ayakları çıplaktı hepsinin. Dikişleri kırmızı zırhlı subay pantolonları giymişlerdi. Birbirlerine göğüs çaprazlarıyla daldılar. Kimi bacağını ötekinin bacağına sarmış, kimi tek ayağını karşısındakinin iki bacağı arasına uzatmış, gerçekten var güçleriyle itişiyorlardı. Açık kapılardan birkaç kişi seyre çıkmış, sofa birdenbire gürültüyle dolmuştu. Kündeli hafız! Kanır şu domuzu, kanır dedim, kır belini. Burada olmaz yahu, bahçeye. Bahçeye çıkın bey adamlar, ağız tadıyla seyir olsun. Seyre çıkanlardan biri gözlüklüydü. Sapsarı suratının sarı ayva tüyleriyle olduğundan çok daha körpe görünüyordu. Elindeki kitabı, Kur'an'ı, kırılacak bir şeymiş gibi sımsıkı göğsüne bastırmıştı. Başında kara takke, çıplak ayağında takunyalar, bacağında uzun bir don vardı. Boşanlara bir zaman ayıplamış gibi gözlerini kısarak bakmış, sonra ağzı yarı açık kendisini güreşin hızına kaptırmıştı. Ne kadar imrendiği üst üste yutkunmasından anlaşılıyordu. Sarışın erin önünde yürüyen gözlüklü kara sakallı adam, güreşenleri görmezden gelerek kaleme girmiş, asker Cemil'i unutup seyre koşmuştu. Cemil, masanın önüne geldiği zaman kara sakallı söyleniyordu. İt ahırına çevirdiler buraları. Utanma olur adamda. Subay olacak bunlar. Kağıtları oradan oraya itiyor, bırakıyor, yeniden önüne çekiyordu. Sırtında rütbe işaretleri sökülmüş bir Avusturya subayı ceketi, üstten ikinci delikte Alman demir haç nişanının kordelası vardı. Cemil'in yüzüne bakmadan enik onu çıkıştı. Verin efendim kağıtlarınızı, hadi senize. Kağıtlarım yok, akşama göndereceklermiş. Yok mu? Gümüş çerçeveli gözlüklerinin üstünden akıl almaz bir olayla karşılaşmış gibi şaşkın baktı. Yok da sizi bana niçin yolladılar? Olmaz. Kağıtlarınızla beraber geleceksiniz. Komutan beyle görüştük. Görüştünüz mü? Kağıtlarım sonradan gelecek dediniz. Peki mi dedi? Evet. Almanca küfretti. Suratı birden kıpkırmızı olmuştu. Temiz raporunuz da mı yok? Hayır. Oldu mu ya? Hayır olmadı. İmkansız. Bir dakika. Ellerini olmayan palaskasından geçirerek çıktı. Masada çok külüstür bir hokka, berbat bir kalem, açık bir istampa, bunun üstünde bir mühür vardı. Duvarlarda renkli kartonlara bir takım çizgiler çizilmiş, rakamlar yazılmıştı. Portmantoda bir kabalak, Avusturya subaylarının giydiği yeşil çuhadan kaput asılıydı. Kara sakallı adam büsbütün öfkeli döndü. Cemil'in söylediklerini bir deftere geçirdi. Çok büyük bir fedakarlığı hiç istemeden yapıyor gibi sıkıntılıydı. Yüzbaşısınız, Ümera kısmına veriyoruz. Naci Bey size barınma evinin iç tüzüğünü anlatır. Tüzüğe uyarsanız rahat edersiniz. Değerli bir şeyiniz varsa senet karşılığı bırakmanız yararınıza olur. Yatağınız yok, karyolanız da yok. Havlu, sabun, diş fırçası, takunya aldırınız ki rahat edesiniz. Yemeklerinizi burada pişireceksiniz. Mutfakta sıraya giriniz. Sofalarda, odalarda pişiriyorlar. Emir dinlemiyorlar. Onlara uymayınız. Duman, marsık kokusu, yanmış yağ sıhhate çok zararlıdır. Ama gene de siz bilirsiniz. Başımıza bunca felaket geldi. Hiç olmazsa Almanlardan insan gibi yaşamasını öğrenebilseydik. Durunuz. Bazıları erkek kılığında kadın getirmeye kalkıyorlar. Akrabamız diye çocuk getiriyorlar. Rica ederim. Hayır, sizin için söylemedim. Naci Bey'in de o taraklarda bezi yoktur. Kavgalar oluyor, ayıp. Öte biri kayboluyor, daha da ayıp. Komutan Bey'in tanıdığıymışsınız. Personelden sayılırsınız. Yüzbaşı olduğunuz halde Ümera kısmına alındınız. Özel bir işlemdir. Tüzük dışı olaylar görür, duyar, sezerseniz hemen bize bildirin gizlice. Anlamadım. Neden? Bildirin ki rahat edesiniz. Bir siz bileceksiniz, bir ben, bir de komutan bey. Meraklanmayın, nereden öğrendiğimizi söylemeyiz. Kara sakallı adam, Cemil'in suratındaki değişmeyi neden sonra fark etti? Hiç bozulmadı. Ne demek istediğimi ileride anlayacaksınız yüzbaşı. Biz bu savaşı neden kaybettik? Medreselilerden yedek subay yapmaya kalktığımızdan. Buradakilerin %90'ı fodlacı. Ne demek istediğimi ileride anlarsınız. Şimdilik bu kadar. Tanıştığımıza sevindim. Elini uzattı. Ben Binbaşı Mahmut Nedim. Kurmay Başkanlığı Haber Toplama Dairesi Birleşik Büro eski şeflerinden. Cemil uzatılan eli sıktı. Çıkıyordu. Eski şef durdurttu. Zile bastı. Gelen ere emretti. Yüzbaşıyı Naci Bey'in odasına götürün. Yatağı yoktur. Öteberi aldırmak isteyecektir. Cemil askerin arkasından çıktı. Sofada kimsecikler kalmamıştı. Sarışın er merdiveni gösterdi. Siz buyurun. Ben depo çavuşunu bulayım yetişirim. Cemil açık kapılardan içeri bakarak yavaş yavaş yürüdü. Deminki sarışın delikanlı iki dizi üstünde ileri geri sallanarak yüksek sesle Kur'an okuyordu. Üç kişi kağıt oynamakta, birisi sırt üstü yatmış cigara içmekteydi. Yatakların çoğu seriliydi. Birazı duvar diplerinde toplanmıştı. Arada portatif karyolalar da vardı. Bir başka odada birisi yemek yiyor, birisi soğan doğruyordu. İki kişi damaya dalmıştı. Cemil, kalemdeki Alman kırması binbaşının sözlerini hatırlayarak, burasını Makedonya'da gördüğü vakfı tükenmiş fakir medreselere benzetti. Merdiveni çıkarken sarışın er yetişmişti. Soluk soluğa anlattı. Kitlemiş gitmiş Rıza Çavuş. Gelir ama. Bulsak iyiydi. Yataklar çatıda. Ortalık karardı mı çıkarması zor. Adam bulunmaz çünkü. Ümera kısmında yatacağınıza göre size bir karyola uydursun Rıza Çavuş. Sesini alçalttı. Birkaç kuruş verirseniz olur biter. Aldıracaklarınızı ben alırım. Siz listenizi yazın. Okumam var benim. Üst kat sofası camekanla ikiye bölünmüştü. Ara kapının üstünde Ümera yazılıydı. Beride kalan kısım aşağıdan farksızdı. Başına mendil sarıp ucunu omuzuna sallandırmış kirli fanilalı biri, bir küçük leğende çamaşır yıkıyor, bir başkası tenekeden yapılmış bir maltızda ateş yerliyordu. Kapısı açık odalardan birinde teğmen ceketinin sol kolu boş bir savaş sakatı, yağlı boya ile bir kartpostal büyütmekteydi. Bölmeyi geçtiler. Burada karşılıklı dört kapı vardı.